Ayrım 2, Ninova'nın Yakarışı, Surma Hanım, sayfa 21. Kiliseler. Kiliselerimiz sağlam taş ve bir tür iyi alçı taşından yapılmıştır. Kapıları günümüzde genellikle kemerli fakat alçak yapılır. Kapılar çağdaş bir gelenek ürünüdür ve kilisenin kutsal dokunulmazlığına karşı olabilecek saldırılar düşünülerek tedbir alınmıştır. Hananis'te bulunan Margivergis Kilisesi ve diğer eski kiliseler büyük kapılıdırlar. Kiliseler İngiltere'de topraklarında sürekli savaş olan bölgelerde yapıldığı gibi kale ve toplanma kampları olarak kullanılmışlardır. Genellikle kendi toprakları üzerindeki bir tepenin üzerine ve çevreleri meyve ağaçlarıyla koruluklarla örülü biçimde inşa edilirlerdi. Tıksuma'daki Rabban Petyun gibi bazı kiliseler yüksek dağ yamaçlarına kurulurken Talda'daki Markabitso, Abdisho ya da Dez, Dız'daki Marsalita, Şalita gibi diğerleri de çok eskiden kendilerini dünyevi isteklerden soyutlayarak yaşamış olan insanların küçük evlerini de aralarına alabilmek için uçurum kenarlarında yontulmuş kayalara doğru yapılırdı. Tüm kilise katedralleri cemaatin yüzü doğuya dönük olabilsin diye en doğu uca yapılırdı. Sunak özellikle kuzey tarafında kiliseye ait kutsal eşyaların saklandığı Bart Kuvanki ya da Sakristi denen bölümdedir ve genellikle komünyon ayini için hazırlanacak olan ekmeğin pişirildiği ocakta bu bölümde bulunur. Ayin için ekmek pişirme işlemi doğu bölgelerinin çoğunda olduğu gibi kilisede ve tören öncesi özel bir hazırlık süreci olarak gerçekleştirilir. Vaftiz töreni Bart Kuvanki'de ya da sahanın kuzey kısmında bulunan başka bir bölümünde yapılır. Sahın, büyük kiliselerin uzun, darca ve binanın diğer kısımlarından yüksek olan orta kısmı. Sunak, sahından sağlam bir duvar ile ayrılır ve içinde yalnızca bir kapı arası kalmıştır. Bu kapı arası bir perde ile örtülüdür ve ibadet ya da ayinin belli bir takım bölümleri dışında hep kapalı kalır. Sunak ve doğal olarak onunla bir seviyede olan Bart Kuvanki, sahından 3 kademe yüksektedir ve orta kademede Sixinta bulunur. Sixinta, İbranice'deki kefaret örtüsünden yayılan parıltılar anlamını içeren Sexina sözcüğüyle aynıdır. Fakat bizde Sixinta, üzerine 4 incil ve bir küçük gümüş haçın konduğu ipekle örtülü bir taş sandık sehpadır. Bu nedenle bazen haç sehpası diye adlandırılır. Fakat bu isim esas olarak sahında kurulu olan ve üzerinde girişte cemaatin öpmesi için haçların konduğu diğer sehpalara verilir. Üzerinde İsa'nın çarmıha gerilişini resimleyen değil de sade ve düz haçlar kullanırız. Bu arada İsa'nın yüzünün kazınarak resmedildiği haçlar Rusya'dan getirilmiştir. Sahip olduğumuz kiliselere ait topraklar, bağımsız aşiretler arasında konuklara, yabancılara, fakirlere yiyecek sağlamak amacıyla işlenmekteydi. Bu işin yürütülmesinde sorumluluk, Ris Umra yani kilise idarecisi olan papaz ve Kuvanka'ya yani kilise hizmetine bakan kişiye verilmiştir. Bu memurlar halk tarafından seçilirler ve resmi onay için Kutsanis'teki patriye bağlı bulunurlardı. Bu topraklardan elde edilen pirincin belli bir miktarı her yıl patriye gönderilirdi. Ris Umra ekili araziyi denetlemekle, Kuvanka ise ayin elbiselerini, kiliseye ait kitapları, mumları ve benzeri eşyaları kontrol etmekle sorumlu tutulurdu. 1913'te o zaman patrik olan kardeşim kendi kilise meclisinde bütün bu toprakların ulusal okullar için vakfedilmesinde ve böylece çok sayıda konuğun beslenilmesi yerine okul çocuklarının desteklenmesinin gerekliliğinde karar kılmıştı. Bu kiliselerden Tiyari'deki Marsava gibileri günde en az 200 kadar konuk ağırlıyordu. Bu konaklamalar için de kiliseler yol kenarlarında yapılırlardı genellikle. Karar verildiği şekilde okullar açmak girişimlerinin bir kısmı Büyük Savaş'ın tüm yeniliklere dur dediği zaman gerçekleştirildi. Rayatların topraklarındaki diğer kiliselerde bağışlarda bulunuyor, vakıflar oluşturuyorlardı. Fakat vakfettikleri toprakların büyük bir kısmına Türk subaylarından da yardım alan Kürt ağaları tarafından el konulmuştu. Törenler sırasında dini ayinler ve giyilen elbiseler. Papazlarımızın giysileri oldukça sadedir. Kahin ve diyakon arkasında bir, önünde üç kızıl haç bulunan uzun beyaz sudra denen bir elbise giyerler. Sudranın önü açık değildir. Fakat İsa'nın dikişsiz gömleğini andırır biçimde kafadan kolaylıkla geçecek kadar geniş boyunlu bir giysidir. Ayak bileklerine gelecek kadar da uzundur. Bele zonara denen bir kuşak sarılmakta, omuza orara denen ipekten bir atkı atılmaktadır ve bu atkının uçları kuşağın içine sokulur. Orara İngiliz ya da diğer batı modelleri kadar uzun değildir. Zonara ve orara her ikisi de baştan sona haçlarla kaplıdır. Tiyari'de bu giysiler yün ya da pamuk dokumadır. Üzerine nakış işlenmez. Alt rütbedeki diyakonlar ve kutsal kitaptan parçalar okumak işini bazen papazın yerine üstlenen kilise adamları yalnızca orara giyerler. Diyakon buna ek olarak zorara giyer. Batı tarzı Katolik papaz giysisine karşılık hem kahin hem de piskoposun ayinler, törenler sırasında giydiği tipik elbisenin adı makprak, mapradır. Bu giysi hatlarının yarım daire değil de köşeli oluşu dışında bir cübbeyi andırır ve üzerinde üç tane haç resmi vardır. Ayin giysilerimizin sadeliği tamamen sürekli olarak maruz kaldığımız dini tacizlerin getirdiği yoksulluğumuzun bir sonucudur. Tarihimize de açıkça görüleceği gibi bir zamanlar oldukça göz kamaştırıcı tören elbiselerimiz vardı. İngiliz bayanlar bize bildiğimiz, kullandığımız özelliklerde ayin elbiseleri gönderdiğinde bizi çok mutlu eden şey giysilerin parlak renklerle çevrelenmiş olmasıydı. Geçmiş günlerden bir esintiydi bu sanki. Kiliselerde iç donanım. Sunağın kapıları üzerinde orijinalinde zengin ve pahalı materyal kullanılmış perdeler, duvarlarda asılı parlak ipekten halı ve benzeri şeyler, ipek bir örtüyle kaplanmış bir mihrap ilk göze çarpacak şeylerdi ve mihrabın üzerinde büyük haç, kilisenin en gözde baş haçı ve mumlar bulunurdu. Sunağa girebilenler yalnızca kâhinler sınıfından kişilerdi. Onlar da bunu yalnızca oruç zamanı yapabilirlerdi. Fakat Bart Quanky'ye oruç zamanı dışında da girmeleri söz konusu iken bu sınıftan olmayanlar için buraya girmek olası değildi. Altar üzerindeki ışıklar kendi arı kovanlarımızdan elde ettiğimiz bal mumundan ya da Avrupa ispermeçetinden yapılan mumlar ile sağlanırdı. İspermeçet, balinanın başından alınan bir çeşit yağlı madde. Lambalarda ceviz yağı kullanılırdı ve bu genelde kilise arazisinde yetiştirilen ağaçların meyvelerinden sağlanırdı. Sunakta küçük bir lamba sürekli yanar durumda bırakılırdı ve orada her gün tütsü yakılırdı. Kilise kitaplarından bazıları oldukça eskiydi. Parşömen üzerine yazılmış olan bu kitapların bazıları 1000 yaşını çoktan aşmıştı. Kiliselerimizin en süslüsü Tiyari'de, Valto'daki Marmari Kilisesi'ydi. Burada kadınların taktıkları türden altın zincirler, gümüş bilezikler ve o zaman patrik olan amcamın törenlerde elinde taşıdığı Fransız yapımı güzel bir kristal şamdan vardı. Diğer çok zengin bir kilise de Cilo'daki Marzaya idi. Burada o kabilenin gezginlerinin uğrak yerlerinden getirmiş olduğu altın ya da gümüş haçlar, kaseler ve tepsiler gibi değerli şeyler vardı. Bunların arasında antika buhurdanlıklar, deve kuşu yumurtaları ve mercanlar da vardı. Bu yumurtalar yalnızca birer eşya ya da süs değil, bir semboldüler. Doğu geleneğine göre erkek deve kuşu yumurtaları gözlemek için yuvasından hiç ayrılmaz ve bu bekleyiş büyük bir coşkuyla beklediği yumurtaların çatlayıp yavruların çıkmasına yakın dönemin hızlanmasına dek sürerdi. Bundan dolayı deve kuşu yumurtaları insanların İsa'ya gözlerini dikip ona ibadet ederken bu kuşun yavrularının canlanmasını beklerken içinde bulunduğu coşkuya eşit bir içtenlik yaşamaları gerektiğini hep akıllarında tutmaları için kilisenin içinde asılı dururlardı. Sahında tavandan sarkıtılmış, Çin tarzında işlenmiş çok büyük Çin vazolarına rastlamak olasıydı. Bu vazolar büyük bir olasılıkla Çin'de din yayma çalışmalarımızı yürüttüğümüz günlerde gönderilmişlerdi. Bu misyon dönemi 8. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasını kapsamaktadır. Tüm bunlar ve kilisede bulunan diğer eşyalar değerleri parayla ölçülemeyecek derecede büyük pahadadır. Kilisede aynı zamanda Muhammed'in verdiği söylenen bir ipek mendil bulunur ki üzerinde bu kilisenin korunmasına dair bir ferman yazılıdır. Bu mendil tüm Müslüman ziyaretçiler tarafından büyük bir içtenlik ve saygıyla selamlanırdı. Ne yazık ki tüm bu güzelliklerden, zenginliklerden geriye küllerinden başka bir şey kalmadı. Vazolar paramparça olmuş ve tüm altın ve gümüş eşyalar alınıp götürülmüştür. Bunu yapanlar büyük bir olasılıkla Oramarlı Kürtlerdi. Kiliselerimizi belki yeniden yapabiliriz fakat sormak gerekir. Kürtler yok ettikleri değerleri sebep oldukları harabelerin arasından yeniden nasıl canlandırabilecekler? Kilise çanları. Geleneklerimiz arasında insanları ibadet için kiliseye toplamada çan çalmak yoktur. Genellikle kiliselerimizi süslemek için içeriye küçük çanlar asarız. Biz kilise çanının yerine Yunan Ortodoks semantronuna benzeyen ceviz ağacından yapılma bir inç kalınlığı, yaklaşık bir ayak genişliği, iki ayak uzunluğu olan nakuşa denen bir tahta kullanırız. Sesi daha iyi çıksın diye bu tahtanın üzerine delikler açılırdı ve bir odun sopayla bu tahtanın üstüne vurularak ses çıkarması sağlanırdı. Tahtayı vuran kişi kural gereği kutsal üçlemeyi, baba, oğul, kutsal ruh temsilen ilk defasında üç kez vururdu. Kutsal kitaplara göre nakuşaya vururken ilahiler söylenmesi gerekirdi. Bazı kişiler bu odun parçasından kulağa gerçekten hoş gelen güzel ezgiler çıkarmayı başarabiliyorlardı. Dualar ve ilahiler doğal olarak zamanına göre değişiklik gösterir. Hepsi de buna karşın şarkı olarak söylenir ya da karşılıklı ilahi okuma usulüne uygun olarak bir makam çerçevesinde söylenirdi. Bu karşılıklı ilahi okuma sırasında kilisenin koro heyetinin her iki kısmı da sırayla devreye girerdi. Günlük dini törenler. Sabah duası sıklıkla saat 04 gibi erken bir zamanda yapılırdı. Kiliseye ilk gelen nakuşayı çalmakla görevlendirilmiş olan kilise hizmetlisidir. Daha sonra herkes geldiğinde kahin ya da başdiyakon haçı başına, dudaklarına, göğsüne götürüp sonra da önce sağına sonra soluna tutar ki batıda tam tersi yapılır. Bu haç işaretinin ardından haçı öperken her zaman yaptığı şekilde "Biz İsa'ya, Yüce Tanrı'ya ve insanlığa büyük bir içtenlikle bağlıyız" gibi dualar okunur. Orada bulunan herkes ayinde görevli kâhinin yüksek sesle söylediği bu duayı haçı öperken kalbinden tekrar eder. Sonra rahip, meleklere övgü ilahisinin geri kalan kısmıyla birlikte göğün en yüce katındaki Tanrı'ya övgü ile sürdürür. İlahi okumayı. Bunları herkesin katıldığı Yüce Tanrı izler. Gün boyunca 21 hulaliden 3 ya da daha fazla bölüm ya da mezmurlar kitabından ilahiler ve aynı zamanda her gün yapıldığı gibi genel dua kitabındaki 95. mezmur gibi 6 sabah ilahisi okunur. Günlük ayinlerde elimizde kilise ayinleri kitaplarının düzenli serisi olduğu halde Eski Ahit ve İncil-i Şerif kutsal kitaptan parçalar okuyamayız. Belirli dualar ve ilahilerle karuzuta ya da diğer bir deyişle karşılıklı olarak okunan dua izler. Yukarıda sırasıyla söylediklerimizi. Daha sonra sunağın kapısındaki Siksinta'nın yanında dikilen diyakon, "Ayağa kalkın" diye seslenir ve bunun üzerine bir kâhin içeri buhuru getirir ve bunu diğer dua ve ilahiler izler. Buhur yakıldıktan sonra buhurdan dolaştırılır ve orada bulunan herkes tek tek elleriyle dumanı yüzlerine doğru savurarak tütsülenmiş olurlar. Orada hazır bulunan kâhinlerin her biri küçük bir şükür duası ettikten sonra son olarak ayini yönetmekle görevli olan papaz ya da kâhin yüzünü cemaate dönerek "Şükür ya Rabbim" der. Bunun ardından da topluluğa doğru seslenerek ekler, "İzninizle" diye. Bunun üzerine topluluk İsa'nın emriyle, yüce adına saygıyla diye yanıt verir. Hepsi göğüslerine vurarak başlarını eğerler ve bu reveransa karşılık papaz kürsünün üzerinde duran haçı alarak haç işaretiyle onları kutsayarak selamlar. Bu sırada da son küçük duasını da okur. Hepsi birlikte İznik dogmasını ezbere okuduktan sonra kiliseden ayrılırlar. İznik'te İsa'dan sonra 325 tarihinde kurulan kilise meclisinin kararlaştırdığı Hristiyanlık ilkeleri. Akşam duaları da aynı şekilde yapılır fakat daha kısa sürer. Güneş battığında sona ermiş olur. Haç. Kiliseye giren herkes ne zaman olursa olsun haçı öper. Ayin zamanı yalnızca haçı değil, ayinde görevli papazın elini de öperler. Bizde öpüşme yoluyla selamlaşma bu şekilde yapılır. Papaz ellerini birleştirerek uzatır. Onu selamlayacak olan kişi de ellerinin üstüne ellerini koyar, sonra her ikisi de ellerini çekerler ve bu kişi papazın ellerini öper. Bu törensel selamlama cemaati oluşturan kişilerle papaz arasında gerçekleştirilir. Eğer kilise bir yolun üzerinde değil de yakınındaysa, kiliseye en yakın yolun kenarındaki bir taşa haç işareti kazınır. Böylece yoldan geçenlerin yakınına kiliseyi taşımışçasına insanların uzaktaki kiliseye varmaları gerekmeden bu haçı öperek selamlamaları sağlanmış olur. Haç işaretleri bir zamanlar İngiltere'de ya da Avrupa'nın bazı yörelerinde olduğu gibi göze çarpacak şekilde yol kenarlarına konduğunda Müslümanların dikkatini çekmesi riski vardı. Fakat büyük kayalara yontulmuş haç işaretlerinin zarar görme olasılığı oldukça azdır. Ayinler sırasında okunan kitaplar. Günlük ayinlerde okunan kitabın adı, bizce Mezmurlar kitabının bölümlere ayrılmasından kaynaklanan önce ve sonra anlamına gelen Kudam ve Atar adıyla bilinmektedir. Bizim okuduğumuz bu ilahiler kitabı İngiltere Kilisesi'nde bir ayda okunur fakat bizde her biri bir haftada okunmak üzere iki bölüm halinde ve 15 günde tamamlanır. Bu kitaba ismini veren Mezmurlar kitabının iki bölüme ayrılmasından başka bir hafta dualarının makama dökülerek bir kilise korosu tarafından söylenmesi ve ardından sonraki haftada geri kalan kısmı diğer koronun karşılıklı olarak söylemesinden kaynaklı düzenlemedir. Bunun yanında bu kitaba ek olarak yine Kudam ve Atar oluşturduğu değişmez ayin metni çerçevesinde gerekli yerlere konacak ve her güne ayrı ayrı uygun olacak nitelikte ilaveler için başvurulmak üzere oluşturulmuş ayinin değişik cüzlerini içeren geniş bir koleksiyon vardır. Gezza ya da Büyük Antoloji, Sutra ya da içinde bir yıllık bir devir sonunda tamamlanacak dualar ve vaazlar olduğu için devir ve keşkül, kaniskul, diğer ikisinden daha kısaltılmış biçimiyle genel koleksiyon diye adlandırılan bu koleksiyonlar, İncil ayetleri, ilahiler, şükran ilahileri, dualar, karşılıklı okunan dualar gibi her gün için ayrılmış parçaları kapsamaktadır. Bu koleksiyonların gerçekten de genel dua kitabındaki zaman zaman okunan dualar ve Katolik ve Protestan kiliselerinde okunmuş olanlarından seçilmiş duaları da karşılar derecede geniş olduğunu söylemek mümkün. Hepsi birlikte yıl boyunca her gün için ayrı ayin kapasitesini taşımaktadır. Bunlara ek olarak bir de dört taksi diye adlandırılan kitaplar vardır. Taksa Yunanca taksis sözcüğünden gelmektedir. Ruhani ayin düzeni. Bu taksilerden ilki üç komünyon ya da kilisemize has Asay Rabbani ayinlerinin, ikincisi Taksatsiyam'da üç papazlık derecesinin her birinin ayrı olmak üzere yapılacak olan atama ve kutsama törenlerini kapsamaktadır. Asurlar üç rütbeyi kendi aralarında da üç dereceye ayırır. Üç diyakonluk, 1. Vaizci diyakon, okuyan, 2. Yardımcı diyakon, 3. Diyakon. Taksinin üçüncü bölümü olan Taksa de Majmudita, kutsal vaftiz ayinini, dördüncüsü de Taksa de Susuya başlığı altında günahların affedilmesi ayinini içermektedir. Doğal olarak evlilik ve cenaze törenlerine ilişkin kitaplar da vardır. Bu ikincisi oldukça büyük ve kilise dışında insanlarla papazlar ve piskopası ayrı ayrı yapılmak üzere düzenlenmiş olan tören şekillerini kapsayan bir kitaptır. Resullerin mektuplarından ve İncil'lerden parçaların yer aldığı ve aynı zamanda eski ahitten ayinlere ait parçaların oluşturduğu kitaplar bulunmaktadır. Bunlar 3 cilt daha fazladır. Kilisemizde her zaman kullanılan kutsal kitapların Pisitta denen değişmez bir versiyonu vardır. Okuma yazma bilen herkes bu kitabı evinde özgürce okuyabilir. Halkımızın yerel aksanları çok fazla farklılıklar gösterdiğinden kutsal kitapların Süryanice'nin herhangi bir lehçesiyle yazılması imkansızdır. Amerikan Misyon Kurulu tarafından Urmiye Süryanicesinde bastırılan kitap, Açıkçası dağlarda yaşayan insanlar için Pisidda'nın eski dilde yazılmış halinden daha az anlaşılır biçimdedir. Siz de görüyorsunuz ki genel dua kitabının tamamı Süryanice ile ceple taşınabilecek ölçülerde küçük olarak basılamaz. Gerçekten de bir kişi ayin kitaplarının tamamını bir yerden bir yere taşımaya kalkıştı mı bir katır yükü ağırlığında yük sırtlamış olduğunu görür. 3 papazlık 1. Kuassa 2. Arkedikon 3. Korpiskopos 3 piskoposluk 1. Piskopos 2. Başpiskopos 3. Patrik 3. Oruç tutmak ve diğer gelenekler. Sanıyorum dünyada Asurlar kadar sert kurallar içinde oruç tutan bir ulus daha yoktur. Çok sayıda oruç gününün olması bir yana, oruç kuralları da çok daha katıdır. Şöyle ki, bizler et yemediğimiz gibi süt, balık, tereyağı, yumurta gibi hayvan ürünlerini de bırakırız. Yalnızca sebze yemekleri ve bitkisel yağlar kullanılır. Bu kurala göre Noel'den önceki bir ay kadar sürenin Advent, 25 günü ve Paskalya'dan önceki büyük perhiz denilen dönemde 50 gün oruç tutulur. Bu 50 günlük süre içerisinde pazar günü dışında kimse her gün akşama kadar hiçbir şey yemez. Ben bu büyük perhiz süresi boyunca 2 gün oruç tutup 3. gün yiyen kahin ve diyakonlar tanıdım. Editör, kişisel deneyimlerinden kaynaklı bu uygulamanın gerçek olduğunu söylemek istiyor. Ayrıca bu insanlar oruç tutarlarken her günkü ağır işlerini de yapmayı sürdürüyorlar. Editör yalnızca pazar günleri oruç tutmayan bir kişi tanıyor ki bu kişi o zaman da çok fazla yemek yemezdi. Bu kişi diğerleri gibi ağır bir iş de yapmıyordu. V.A. Vigram. Çoğu büyük perhiz döneminde öğleden sonra saat 3'e kadar oruç tutulurken, çocukların dışında büyük bir çoğunluk ancak öğle zamanına dek bekler. Kilisemizin fıkıh kitabında, Sunhadus, hastalık, yolculuk, konuk ağırlama durumları için bazı ayrıcalıklı kurallar da yok değil. Ancak bu olanaklardan da çok seyrek olarak yararlanılabiliyor. Büyük Savaş'ın, Birinci Dünya Savaşı, son yıllarında kardeşim özellikle savaşan insanlar için oruç kurallarının daha yumuşatılması yönünde emir vermişti. Kutsal kitaplara göre pazar günleri oruç tutulmaz. Uygulamada ise buna karşın büyük perhiz dönemi diyetinin kuralları bunu bile hiçe sayacak denli katıdır. Bunun açıklaması da şöyle yapılmakta. Bazı şüphelere göre büyük perhiz dönemi her defasında hayvani besinlerin en ufak izini bile yok etmek için yapılan büyük yemek kapları temizliğiyle başlar ki bu başlangıçta bir kez yapıldıktan sonra evin hanımları 7 hafta boyunca her pazartesi aynı zahmete katlanmak istemezler ve fakirlik yüzünden evlerinde birden fazla tencere olmadığından erkekler de bu durumda uygun davranmak ve pazar günü de oruç tutmayı kabul etmek zorunda kalırlar. V.A. Vigram. Oruç zamanlarımız yalnızca büyük perhiz ve advent dönemleriyle de sınırlı kalmıyor. 6 Ocak öncesi tutulan 3 günlük oruç ve yazın 20 gün boyu tutulan havariler orucu da vardır. Bunlar kısmen korunan geleneklerdir ve uygulandıklarında da batı tarzı büyük perhizden yani et yememekten ileri geçilmez. Bir diğer oruç dönemi vardır ki kurallarına çok sıkı bir şekilde uyulur. Makuta de Ninvae, diğer bir deyişle Ninova'nın yakarışı. Bu oruç 3 gün sürer ve büyük perhizden 3 hafta önce tutulur. Çok sıkı bir şekilde tutulan bu oruç zamanında günlük ayinlerin çok uzun olması, işlenen günahlardan duyulan pişmanlıkların bir göstergesi gibidir. Yonan, Yunus peygamberin vaaz verdiği zamanlarda Ninovalıların tuttuğu orucun anısına bu sıkıntılı perhize katlandığı söylenir. Büyük hocalarımız Afrem ve Narses, Yakarış Söylevleri adlı bir kitapta çocukların gözleri yaşlarla dolu, annelerine Tanrı bizim şehrimizi ne zaman yok edecek diye sormaları ve kralın bir çuval giyerek küller üstüne çöküp bağışlanması için yalvarışı ve özgür edilmesi için dua edişi gibi sahnelerle donatarak öyküyü oldukça çarpıcı bir biçimde anlatmaktadır. Bu kuşkusuz çok eski bir gelenek. Çünkü bu adet Mezopotamya'nın esrarengiz Yezidileri ya da şeytana tapanlarınca da aynen uygulanıyordu. Sonuçta bu adetin her nasılsa Hristiyanlık öncesi zamanlara ait olduğu gibi bir kanı doğuyor. Bunun 6. yüzyılda veba salgını yıllarında yaşanmış bir efsane olduğuna dair kayıtlar var. Ama Narses ve Afrem her ikisi de bu yüzyılın daha öncesi bir dönemin yazarlarıdır. V.A. Wigram. Her ne kadar günahkar ya da tutsak edilmiş Hristiyan halkın torunları olsalar da, Müslüman olan komşularımız da bu orucu tutuyorlar. Çok iyi anımsıyorum. Bir keresinde iki Kürt jandarma, Yakup Kutsanis'ten bir Yahudi tüccar ayinimize katılmışlar ve orada bir saat boyunca hatta daha fazla süren ayini dinlemişlerdi. Üçü de Süryanice'yi çok iyi biliyorlardı ve Diakon önünde klasik antik dilde yazılanları halkın konuşma diline çevirdiğinde anlayabilmişlerdi. Kiliseye düzenli olarak gelmeyenler bile genellikle bu ayinleri kaçırmamaya özen gösterir. Bu ayinler iki diakon ve papaz yerine görevlendirilen din adamlarınca yer değiştirmek suretiyle Mezmurlar kitabının yarısının ezberden okunmasıyla başlar. Başlangıç saat 6. Sabah sularında yapılır. İlahilerin her bir kısmının sonunda kilise cemaati karşılıklı olarak Allah bağışlayıcıdır, duamızı kabul eder ve okullarından razıdır'ı söyler. Bir dizi şükür ilahisi ve diakonun ezberden mukabele ile okuduğu duaya litani, dualarımızı duy ve bizi bağışla diye her cümlenin sonunda cemaat de katılır. Narses ve Afrem, yukarıda sözü edilen şiir formunda oluşturulmuş vaazları okur ve bunu ulus ve patrik için dualar izler. Patriğin adının geçtiği yerde tüm cemaat ayağa kalkar. İkinci ayrımın sonu, sayfa 32.